sunduğu podcast yayına hoş geldiniz. Close Up isimli serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Tuğba.
Ben Civan.
Ben İrem.
Öncelikle podcastimizin konseptinden biraz bahsetmek istiyorum. Haliyle ilk bölümümüz olduğu için. Bundan sonra her bölümde seçtiğimiz bir filmin derinliklerine dalacağız ve orada filmin bir sahnesini cımbıza çekip alacağız ve o cımbıza çektiğimiz sahnenin derinliklerine dalmak istiyoruz. Umarız her bölümde siz de bizimle bu gezintiye çıkarsınız. Bugün ise canımız ciğerimiz İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin 8,5 yani Otto Mezzo filminin açılış sahnesine konuşacağız. Öncelikle Fellini'nin sinemayla ilişkisine değinmek istiyorum. 1920 yılında Rimini'de doğan Fellini'nin ilk çocukluğu ve ilk gençlik yılları faşist Mussolini rejiminin gölgesinde geçiyor ve aynı zamanda da Katolik bir eğitim alıyor Fellini. Bu nedenle de bütün çocukluk ve gençlik yılları kasvetli, karanlık, diktatör bir zamanda geçiyor. Fakat Fellini bu süreçten kendini çok iyi sıyırabiliyor. Normalde belki başka bir yönetmen olsa sinemasında da bu kasvetli ortamı yansıtabilirdi. Fakat o bunu tercih etmiyor. Sinemasının arka fonuna kendi döndüğü tarafı işliyor. Ne yapıyor Fellini? 10 yaşında daha henüz bir çocukken sirke kaçıyor ve sirkte çalışmaya başlıyor. Ve çok seviyor bu dünyayı. O renkleri, o karnaval havasını, şenlik havasını çok seviyor. Zaten daha sonra da Roma'ya taşınıp yerleşince orada karikatür çizmeye başlıyor. Ve sineması da hep bunlardan oluşuyor. Yani işte slapstick sinemayı çok seviyor. Karikatürü çok seviyor. Sirkleri çok seviyor. Ve sinemasının yapı taşları da hep bunlardan oluşuyor.
Kendisi karikatürlerle başlıyor bahsettiğin gibi. Hatta kendi karikatür dükkanını açana kadar da bu kariyeri devam ediyor. Burada karikatür dükkanındayken bir gün yönetmen Rossellini ile tanışıyor ki Rossellini belki Bisiklet Hırsızı ile beraber en bilinen yeni gerçekçi filmlerden biri olan Roma Açıkşehir'in yönetmeni ve aslında bir şekilde sinemasını yeni gerçekçilik, gerçek üslupla harmanlamış bir yönetmen. Burada Federico Fellini ile tanışıyor. Fellini ilk defa yeni gerçek akımla, sinemada yeni gerçekçilikle sinemaya başlıyor diyebiliriz. Yeni gerçekçilik akımı bildiğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkım sineması adı verilen, dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan, benzer konjonktürlerde ortaya çıkan bir aslında gerçeklik, çıplak bir gerçekliği sunma olarak da anlayabiliriz yeni gerçek sinemayı. Bu noktada aslında Fellini gerçekten kariyerin devamında da göreceğimiz gibi çok bu kafayla benzeşen biri değil. Hatta yavaş yavaş bence kariyerinde ilginç olan kısım bu. Yani Roma Açıkşehir gibi bir filmin senaryosunu yazıyor. Çeşitli yeni gerçekçi filmlerin hatta yönetmenliğini bile yapıyor bazı sahnelerin. Fakat daha sonra kendi filmlerini çekmeye başlayınca ki Yalnızlık Üçlemesi ilk üçlemesi aslında. Ondan önce iki tane filmi var ve bu Aylaklar ve Variety Gecelerinde aslında hala yeni gerçekçiliğin izlerini görebiliyoruz. Hatta genel anlamda yeni gerçekçiliğin akımının devamı da diyebiliriz. Bu noktada kendi üçlemesini çekmeye başlayınca Yalnızlık Üçlemesini ilk üç filmi olan Sınırsız Sokaklar, Kalpazanlar Çetesi ve ardından Kıbrıya'nın Gecelerini çekiyor. Bence burada ilginç olan kısım şu. Fellini sinemasına yeni gerçekçiliği eklemekle yetinmiyor. Onu ekliyor. Sinemasına yediriyor bir noktada. Yani filmleri de genelde yeni gerçek sinemada olduğu gibi sokaklarda, gerçek mekanlarda geçer. Fakat bir şekilde onu sönümlemeyi başarıyor. Yani yeni gerçekçi sinemayı yavaş yavaş sineması içinde yok ediyor. Bu Kabilya'nın Gecelerinde bence gerçekten zirvesini buluyor ki üçlemenin ilk filmi olan La Strada'da yeni gerçekçi sinemanın son filmi olarak kabul edilir. Ondan onu alıp yavaş yavaş Kabilya'nın Gecelerine evriliyor. Kabilya'nın Geceleri de bence bayağı yeni gerçekçiliğe karşı bir manifesto. Çünkü yeni gerçekçilikte görmediğimiz o umut kavramının, daha canlılık, hayata bağlılık kavramının aslında doğrudan temsilcileri var. Kabilya'nın Geceleri 5 farklı bölümden oluşuyor ve her bölüme aslında kendisinin de eşi olan Giulietto Messina'nın oynadığı karakter bir umutla giriyor. Başına gerçekten kötü şeyler geliyor o süreçte. Ve bunun ardından yine de hiçbir şekilde hayata dair sevinci kırılmayan, yaşamanın kendisine dair olan bir aşık olan karakter olmasından kaynaklı ruhu hiçbir şekilde kırılmıyor ve öyle devam ediyor ki o filmin son sahnesi olan ve bir sirkin peşine takılıp yürüdükleri sahne de bence artık Fellini sinemasının o imgeler dünyasına kapısını sonuna kadar açıyor. Bu noktada La Dolce Vita'yı çekmeye başlıyor. La Dolce Vita da aslında nükleer çağın sanatçılarının yaşadığı o büyük depresyonun, o başıboşluk halinin, varoluşsal krizlerin bence bir göstergesi. Ve gerçekten de her an her şeyin yok olabileceği bir dünyada yaşasaydın ne yapardının bir şekilde cevabını vermeye çalışıyor. Genel olarak aslında 8.5'a dair, 8.5'a ulaşana kadar ki sineması böyle. Hatta mesela La Dolce Vita'ya geçişinde, yani o sanatçının yaşadığı varoluşsal krizleri Martin Scorsese bu sene yazdığı, yakın zamanda yazdığı bir makalesinde de Bob Dylan'a benzetiyor ve Bob Dylan'ın da çok benzer şeyler yaşadığını, o dönemin sanatçılarının bu her an her şeyin yok olabileceği bir dünyada neden sanat yaparızın cevabını aradığı bir dönem olarak geçiyor. 8.5'a geçmeden aslında sinemasını genel olarak böyle özetleyebiliriz.
Fellini dönem olarak aslında İtalyan gerçekçilik akımının bir mensubu. Ancak biraz yapı söküme uğruyor bu yeni gerçekçi akımı Fellini sinemasında. Keza sinema tarihi dersinde de hep duyduğumuz üzere yeni gerçekçilik akımı aslında çok fazla literatüre geçen ve altı çok fazla doldurulabilen bir akım da değil bana göre. Çünkü savaş sonrası bir İtalya var hali hazırda ve bu tür yönetmenlerinin o dönem zarfında çektiği ve perdeye aktardığı görsellerden oluşan bir sinema. İşte daha doğal ışık kullanımı, hareketli kameralar, bireyin daha doğal bir şekilde oyunculuk deneyimi vermesi vesaire. Fellini'nin sinemasında bunlara çok fazla yer vermediğini bizlere aksettiriyor. Ancak yeni gerçekçilik akımı konuştuğumuz gibi tam da bu noktada bence kendini belli ediyor. Çünkü umudunu yaşamak, yaşam direnişinde bulunmak ve hayatı gerçek bir şekilde özümseyerek hani oyun oynanamayacak kadar değerli bir şey olunca bir insan hayatı bu noktada yeni gerçekçilik kendini belli etmeye başlıyor. Fellini'nin 50'lerde çektiği filmi Varyete Işıkları kendi tarihinden 2 sene önce Roberto Rossellini tam 1948 yılında Almanya Sıfır yılını çekiyor. Oradaki baş karakterimiz çocuğu hatırlarız hepimiz. Umut dolu, fakir ve Almanya'da yaşayan zor şartlar altında bir ergen aslında. Daha çok yeni bir genç bireyi canlandırıyor. Ve aynı şekilde Varyete Işıkları'nda da benzer bir genç kız karşımıza çıkıyor. Ve dönemin o yeni gerçekçi havası iki karakterde de kendini belli ediyor fazlasıyla. Umut dolular, hayatı seviyorlar ve bir amaçları var yaşamak için. Ancak durumları, ülke genelindeki yaşam şartları onları istemedikleri biri olmaya zorluyor. Ancak karakterlerimiz ben buyum demeye başladıktan sonra zaten biz onların karakter motivasyonlarını ve kendi varlıklarını izleme şansı bulabiliyoruz. Almanya Sıfır Yılı Roberto Rossellini'nin eseriydi. Varyete Işıkları da zaten Fellini'nin. Aralarında 2 yıl olmasına rağmen tamamen farklı hikayeler olsa da karakter motivasyonları ve dönem şartları birbirini o kadar muazzam bir şekilde tanımlıyor ki bu görseli fark ettikten sonra işte evet Fellini yeni gerçekçi sinemaya biraz mesafeli ancak mesafeli olduğu kadar da birebir içinde aslında. Yani o da bence bu konuda kendini tam net bir şekilde konumlandırabilmiş değil.
O zaman burada lafı ben almak istiyorum. Çünkü Fellini sineması tam da La Dolce Vita'dan sonra bir ayrıma giriyor. Şöyle ki burada ya tatlı hayatta Fellini hayatındaki ilk zirveyi görüyor. Artık sadece İtalya'da değil, Avrupa'da, Amerika'da yani Hollywood sineması tarafından da tanınıyor ve bütün dünya Fellini'nin bir sonraki projesini merak ediyor. Acaba ne çekecek, bu kez ne anlatacak diye. Herkesteki bu merak Fellini'de biraz farklı vuku buluyor. Çünkü tam 40 yaşlarında, zaten böyle orta yaş krizi dönemine denk geliyor Üstelik evet, o da her ne kadar Rosé'nin ya da başka arkadaşlarının iteklemesiyle bu sinema dünyasına girse de artık kendini burada çok mutlu görüyor ve film çekmek istiyor, anlatmak istiyor bir şeyleri. Fakat gel gör ki ne anlatacağını bilmiyor. Zaten bugün konuşacağımız 8.5 filmindeki Guido karakteri de böyle. Filmde de bir kere seslendiriyor bunu zaten. Konuşmak istiyorum ama ne konuşacağımı bilmiyorum diyor. Fellini'nin durumu da tam olarak öyle ve bir varoluş krizine giriyor. İnsanlar ondan bir şey bekledikçe o daha da köşeye sıkışıyor. Daha da köşeye sıkışıyor ve çıkacak delik bulamıyor resmen. Bu dönemde tam bir psikoterapiste tanışıyor ve bu psikoterapist Carl Gustav Jung'un öğrencisi. Bu sayede Fellini Jung'un bütün bu analitik psikoloji teorisini öğreniyor, içselleştiriyor ve hatta Jung'a o kadar hayran ki anılarından bahsettiği kitapta abim diyor Jung için. Ya onu gerçekten aydınlığa çıkaran, o sıkıştığı noktadan kolundan çekip kurtaran kişi Jung. Jung sayesinde rüyalarının, anılarının değerini anlıyor.
Bence Jung'un şöyle bir işlevi de var. Fellini'nin yeni gerçeklikten kopuşunda stüdyodan, yani sokağa çıkan sinemanın tekrar sokaktan stüdyoya gitmesinde, yani Jung'un o sürekli o birazdan da bahsedeceğimiz kavramların da çok büyük etkisi var. Çünkü gerçekten gerçek bir sokağa, gerçek bir dünyayı istediğiniz gibi yönetemiyorsunuz. İstediğiniz eklemeleri yapamıyorsunuz ve aslında biraz sizi kısıtlayan bir şey. Ki La Dolce Vita'da da aslında yavaş yavaş stüdyoya girmeye başlıyor tekrar Fellini, dönemdaşlarının aksine. Ve 8.5'da bunun artık ayyuka çıktığı an oluyor ve 8.5'la da beraber aslında Fellini stüdyo filmleri çekmeye başlıyor. Ve istediği o arketipleri istediği yere ekleyebiliyor. Belki bunun da hani en belirgin şeylerinden biri La Dolce Vita'daki Ölü Vatos. İlk defa aslında doğrudan bir arketip kullanıyor Fellini ve gidip orada denize doğru koşan ultra zenginlerimizin ölü bir vatozla karşılaştıkları anda gerçekten şok oluyorlar ve hani herhangi bir tepki veremiyorlar, garip garip tepkiler veriyorlar. Ve gerçekten oradaki bütün o anlatıya dair de çok bir şey söylemeyen bir durum var orada. Çünkü o bir arketip, o bir mitolojik bir şey. O varlığı aslında bizim böyle binlerce yıl önceki dedelerimizin gördüğü, onların içselleştirdiği şeylerin günümüzde bizim rüyalarımıza karşımıza çıkması durumu. Bu anlamda bahsettiğimiz arketip kavramının en net olarak görüldüğü yerlerden biridir La Dolce Vita'nın sonu olarak diyebiliriz.
O zaman ben bu arketiplerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Sonra Jung'u kapatabiliriz belki. Jung'un bir de insanların iki cinsiyetle var olduğu teorisi var. İşte bir bilinç de olan cinsiyet, bir de bilinç altında olan. İşte erkeklerde bilinç altında dişil cinsiyet vardır. Buna da anima denilir. Kadınlarda da bu eril cinsiyettir. Ona da animus denilir. Herkesin bu animası vardır ama birçok erkek bu animayı asla kabullenmez. Yani bırak yüzleşmeyi, kabullenmez bile. Bence Fellini bunu kabullenip yüzleşen, hatta bu yüzleşmesini 8.5'da bizimle buluşturan bir kişi. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki Fellini sineması deyince aklımıza gelen ilk üç şeyden biri kadınlardır. Ki 8.5'da da bu çok fazla var. Karısı, metresi, annesi, ilk gördüğü dansçı, fahişi, hepsi vardır. Özellikle bir sahnede harem sahnesi diye adlandırılıyor hatta o sahne, ki bu sahne birçok feminist okumada eleştirilir, topa tutulur. Ama ben orada bu eleştirileri haksız buluyorum. Çünkü aslında oradaki kadınların hepsi Fellini'den bir parça. Yani Fellini kendisiyle o sahnede yüzleşiyor. Kendisiyle hesaplaşıyor. Bence bu çok cesur bir adım. Evet İrem.
Karakterlerden biri şöyle diyor. Hani biz senin kadınlarınız. Hepimiz aslında senin birer parçanız tarzında bir cümlesi vardı. Teşekkürler hatırlattığın için, muazzamdı gerçekten.
Bir de ben şey ekleyebilirim belki burada. Bahsettiğin durumda gerçekten ben Fellini'nin erkekliğiyle derdinin çok net olduğunu görüyorum. Film boyunca üzerinde belki yer yer tahakkümle kurduğu kadınlara karşı hiçbir noktada kendisinin haklı çıkarıldığı bir taraf göremiyoruz. Hatta bence 8,5'un tamamı bu erkeklikle dalga geçme durumu aslında bir taraftan. Yani o erkekliğin bir şekilde nasıl yaratıcılığı söndürdüğünü, kafasının gerçekten cinsellik dışında bir şeye evrilmediği, cinsellik dışında bir şey düşünmediği anlarda nasıl da üretimden uzak kaldığının çok net bir kanıtı bence. Bu anlamda ben de aslında 8,5'un ve hatta sonrasında Ruhların Julietta'sıyla devam eden sürecinin de bence sinemada kadın temsili açısından diğer erkek yönetmenlere örnek olabilecek bir erkek yönetmen olduğunu düşünüyorum Fellini'nin.
Keza kesinlikle hani Fellini deyince aklımıza ruhlar, masallar böyle hani uhrevi şeyler canlanıyor ya. Hani zaten Ruhların Cüveytası filmin adı da. Fellini'nin kadınlarının bir ruhu var. Hani sadece çok güzel ya da çok nasıl diyeyim biçimsel bedenlerin ötesinde Fellini kadınların gerçekten ruhlu, canlı kanlı ve bir amaç ve gayesi olan karakter olarak çiziliyor.
Saniye geçmeden önce ben 8,5'la ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Filmde olaylar hiçbir şekilde açık seçik, doğrusal bir sırayla anlatılmaz. Yani filmin hiçbir şekilde lineer kurgusu yok. Bunu da şuna benzetmek istiyorum ben. Adeta Fellini bir terapiste gitmiş, terapist divanına uzanmış ve geçmişiyle ilgili aklına gelenleri gelişi güzel, hiçbir sıra izlemeden anlatıyor. Ve hani terapistinle senin aranda bir mahremiyet yoktur ya, her şeyi olduğu gibi söylersin hiç çekinmeden. 8,5'un da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten biraz önce de dedik ya animasıyla çok iyi yüzleşti diye. Çok rahat bir şekilde anlatıyor ve bunu tamamen bir bilinç akışı. Bilincindeki, bilinçaltındaki her şeyi terapiste yani bize aktarıyor. Hatta bu bilinç akışını edebiyatla daha ilgili olan dinleyicilerimiz varsa örneklemek için birkaç isim söylemek istiyorum. Mesela James Joyce'un Ulysses, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam, Ana Yurt Oteli ya da Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar eserleri tam olarak yine bu bilinç akışı temelinde yazılmış romanlardır. Ama yine Fellini bunlardan çok farklı. Mesela Tutunamayanlar'da, Ana Yurt Oteli'de, Aylak Adam'da, Ulysses'te hep daha kasvetli, daha umutsuz bir yerden anlatırken aktarırken bu bilinç akışını Fellini yine bizi karnavalvari bir dünyayla buluşturarak gerçekleştiriyor bunu demek istedim. Bundan sonra herhalde artık sahnemize geçebiliriz.
Evet, yani bahsedeceğimiz sahne aslında ilk 3 dakikası filmin. Bir anlamda bence gerçekten filmden çıkarıp bir kısa film olarak bile gösterebilecek kadar bence etkileyici bir sahne. Benim bu sahneye dair anlatı olarak nerede duruyor, hangi anlatı yapısında yer alıyor gibi düşündükten sonra aslında aklıma gelen şey belki biraz ondan bahsetmek gerekir. Fellini'nin gerçekten bir entelektüel olmaması durumu. Yani Fellini aslında gerçekten klasik sinemanın, Amerikan sinemasının kodlarına çok hakim biri. Fakat hiçbir şekilde o döneminin o gerçekten entelektüel sinema üzerine kafa yoran kişilerini okuyan, onları izleyen biri değil. Ve bunu da sık sık kendisi de kabul ediyor. Yani hiçbir şekilde Einstein'ın işte kurgu teorisine ya da Sovyet akımlara, Amerika'da neler oluyor, yeni sinema arayışları neler gibi düşüncelerden ziyade aslında daha çok Sherlock komedileri, Buster Keaton komedileri, bunlarla zamanını geçiren biri. Ki aslında filmde de sürekli duyduğumuz bir müzik var. Özellikle rüyalarında geçtiğimiz zaman duyduğumuz müzik. Bayağı aslında Great Diktatör'ün fon müziği o müzik. Yani kendi aklında, kendi zihninde çalan müziği de aslında rüyalarına eklediği gibi buraya da ekliyor. Bence sahnenin klasik anlamda durduğu yer bayağı bir prolog. Yani bir giriş sahnesi izliyoruz. Filme giriş sahnesi. Belki hani prologun ne olduğunu söylemek gerekirse klasik anlatı yapısında bu sinema olmasına gerek yok. Tiyatro olabilir, işte edebiyat, roman da olabilir gayet. Burada filmin ön sözü, anlatının ön sözü diyebileceğimiz, fakat ön sözden yer yer farklı şeyler de içeren, yani anlatının tamamına dair göndermeler yapan, anlatının belki bir anda sonunu bile açık edebilecek ögeler barındıran bir şey aslında prolog, bir bölüm olarak bahsedebiliriz. Bu açılış sahnesi de ilk 3 dakikada aslında bayağı film boyunca Fellini'nin yaşayacağı bütün ikilemleri, bütün duygu geçişlerini, bütün ruh hallerini bir şekilde bize yaşatıyor. Yani film gerçekten kapana kısılmış bir yazarın, bir sanatçının ruh haliyle başlatıyor açılışını. Ardından yükselen bir karakter var. Tepeye ulaşan bir karakter var. Tıpkı La Dolce Vita'yı yapan Fellini gibi. Ve oradan aşağıya düşen, denize düşen, bence birazdan bahsederim belki, o Rimini'sine düşen, doğduğu kente, denizine düşen bir ve orada tekrar sinemasını oradan üreten bir Fellini var burada da. Yani aslında tek başına bir açılış olmasının yanında anlatının tamamına da, sonuna da, ortasına da gönderme yapan, bunu hem biçimsel hem doğrudan anlatı üzerinden yapan bir sahne ve bence burada aslında yaptığı şey gerçekten klasik bir yapıyı alıyor. Fakat bunun içini bir şekilde boşaltıp kendi sinemasını, Fellini sinemasını, kendi sürrealizmini ekliyor. Fakat şablon yine klasik. Belki Charlie Chaplin'in uyguladığı şablon aynısı olsa da içindekiler Fellini'nin rüyaları bir anlamda. Bu anlamda bence bahsetmedik ama epilogtan da bahsedebiliriz. Filmin son kısmı da aslında bence tıpkı başı gibi bütün filmi anlatan bir kısa film. Gerçekten bütün karakterlerin göründüğü, bütün karakterlerin o set üzerinde, o uzay mekiği etrafında dans ettiği ve gerçekten bir şenliğe dönüşen o an sadece filmin başka bir açıdan bakılmış hali. Ki filmin içine de hayat bir şenliktir, hadi hep beraber yaşayalım repliğini de duyuyoruz. Gerçekten o filmin bütün halini, bütün karakterleriyle beraber bir şenlik haline, bir karnavalesk yapıyla işleyen tarafı var. Girişinin de daha doğrudan, belki biraz daha rüya alemiyle iç içe yaptığı kısım var. Çünkü sonda iyice artık Fellini'nin bilinçaltına varmış oluyoruz. İyice o sirklerin vardığı yere gitmiş oluyoruz. Oradan da tabii ki bir şenlik, bir karnaval çıkması da çok şaşırtıcı bir durum değil.
Buradan doğumla devam edelim o zaman. Sonra ben İrem, çünkü tam bir yerden yorumlayacağım. Şimdi ben de bu bir tünel görüyoruz. Sahne bir tünel ve sıkışmış bir trafik var. Ben ve kamera zaten kaydırmalı bir kamera ve sahnenin büyük bir kısmı plan sekanstan oluşuyor. Fellini'nin, Guido'nun, Guido'yu hep Fellini olarak gördüğümüz için Guido'yu görüyoruz. Burada direkt şöyle diyebiliriz, Guido tam ortada, bütün arabalar tarafından sıkıştırılmış durumda. Hani biraz önce dedim ya, bütün işte dünyadaki sinema severler, sinefiller, herkes onun ne yapacağını merak ediyordu ve Fellini sıkışmıştı. İşte Fellini zaten bu o dönemki sıkışmışlığını bu tünel sahnesinde anlatıyor ve sonra da ne yaptı? Jung'la tanıştı. İkinci kez doğdu adeta. Yani kendisinde bir kırılma noktası oldu. İşte bu arabanın içerisinde bir süre sonra çıkmak istemesi, orada boğuluyor gibi olması ve sonra da arabanın bir yolunu bularak arabanın üst camından dışarıya doğru çıkışı, aslında Fellini'nin ikinci kez doğuşu olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Jung'la tanışmış olduğu dönem tam sıkıştı ve tanışıp bir doğuş gerçekleşiyor. Buranı, bu sahneyi doğuş sahnesi olarak yorumlamamın sebeplerinden biri de ses olayı. İşte çok derinden gelen bir sesle başlıyor. Tıpkı bir rahim içerisindeki bebeğin kalp atışları gibi. Gittikçe bu kalp atışları hızlanıyor. Bu da yine doğumu çok destekleyen bir şey. Bir de kamera tabii ki hiçbir şekilde durmuyor. Sürekli kaymaya devam ediyor. Diğer arabanın içindeki insanlara bakıyor. Diğer arabanın içindeki insanlar aslında bizim biraz sonra izleyeceğimiz filmdeki karakterler. Guido'nun filmini çekerken ki işte yapımcılar, oyuncular, metresi, karısı vesaire. Hep onları görüyoruz ve Guido'nun arabanın içerisindeki çıkmak istemesi, fiziksel acı çekmesine hepsi duyarsız kalıyor. Aslında burada Guido'nun fiziksel acısına duyarsız kalanlar filmin devamında Guido'nun ruhsal olarak çektiği acıya da duyarsız kalıyor. Aslında o süreçte herkes Guido'ya ben diye geliyor. İşte film, ben, benim rolüm, benim param, ama kimse Guido'ya işte senin neyin var, senin nasıl bir derdin var demiyor. Neyse, buradan doğduktan sonra bir göğe yükseliş var. Bir ölüm olarak yorumlanan bu göğe yükselişte Guido bana kalırsa bu doğuşu reddediyor. Fakat atladığı bir şey var, göbek bağı. Göbek bağı kesilmediği için tekrar aşağıda onun göbek bağından tutup onu aşağıya çeken yapımcıları, filmin devamında öğreneceğiz ki bunlar yapımcıları, onu acımasız bir şekilde kopmak istediği, gitmek istediği, uzaklaşmak istediği dünyaya tekrar tepe taklak düşürüyorlar.
Ya, ben de bir şey ekleyeyim buraya. Daha sonra İrem'in de okumasıyla böyle karşılaştırmış oluruz bunu. Benim ekleyeceğim şey, gerçekten bahsettiğin gibi bu karakterlerin bir kayıtsızlık hali var Guido'ya. Ama aslında bunu gerçekten çok tarafsız bir yerden bakmak mümkün değil. Çünkü bu da biraz Guido'nun kendi kafasında kurduğu bir şey. Yani o insanların film boyunca gördüğümüz bütün davranışları aslında bir anlamda onun hissettiği şeyler ve o hisleri üzerinden bir anlam yaratıyor Fellini filmde. Ve bence bir noktada Fellini bizi de tıpkı o karakterler gibi arabanın dışına atıp o pan hareketini bizim üzerimizden yapıp bir de bizim gözümüzden Guido'ya baktığı bir kısım var. Mesela ben orayı bayağı beğeniyorum. İşte bir süre arka koltukta oturuyoruz. Arka koltukta o arka taraftan bakıyoruz Guido'ya. Daha sonra içeriye duman donmaya başlayınca gerçekten biz de dışarıya çıkıyoruz. Dışarıdan bakan karakterler gibi biz de Guido'ya bir süre bakıyoruz ve biz de aynı kayıtsızlık haline besliyoruz aslında. Bence bu biraz şey demek. Bu filmde ne kadar sizi özdeşleştirmeye çalışsam da bu karakterle, ne kadar onunla beraber bir katarsis yaşasanız da bu Guido'nun hikayesi. Siz de aslında o karakterler gibi ona sadece dışarıdan bakan ve hiçbir şekilde ona etki edemeyen, onun bu durumdan çıkmasına bir şey yapamayan seyircilersiniz. Tıpkı onlar gibi onu seyrediyoruz. Bu anlamda ben hani sinemanın, sinema seyircisinin konumuna ve özdeşliğine dair de bir şeyler söylediğini düşünüyorum bu sahnede. Şimdi de onu ölüme
gönderelim. Şimdi onu ölümle yolcu edelim.
Aynen.
Tam tersi diyoruz. Doğumun karşısında ölümü görünce bir terslik varmış gibi, ama ancak ikisi de hayatın fenomenleri. Yani birbirinden ayrı asla değiller. Filmin açılış sahnesine baktığımızda o kadar bilinçli bir şekilde ve zekice kurgulanmış ki hayran kalmak zaten içten değil. Yani hem doğum hem ölüm hem de belki Civan daha farklı şeyler ekleyecektir. Hani birçok okumaya müsait aslında. Yani ben ölüm gibi okudum. Ancak bu hani pesimist bir hava ya da hani çok böyle depresif bir bakış açısıyla asla değil. Ben biraz tasavvufi buldum aslında bu sahneyi. Bunu da şöyle desteklemek istiyorum. Ahiret inancı olanlar öldükten sonra ruhlarının cennete ya da cehenneme gideceğini söyler. Bu göksel dinlerde böyledir. Keza tasavvuf ve sufi felsefesinde de ölmeden önce ölmek esastır. Yani biz bu dünyada ölmeden önce ölümü hissedip onun varlığıyla yaşarsak özümüze kavuşacağız. Yani Tanrı ya da o ilahi varlığa kavuşma felsefesidir bu. Guido bana tam anlamıyla ölmeden önce ölen bir birey gibi görünüyor. Çünkü neden? İlk olarak açılışta arabanın içinde görüyoruz ve Cihan'ın da söylediği gibi arka koltuktayız. Yani herhangi bir insan, hiçbir seyirci, o an setteki hiçbir insan Guido'ya yardım edemeyecek. Çünkü Guido komada gibi bir aksiyona sahip. Yani aslında bir sekerat anı yaşıyor. Guido klostrofobik bir ortamda aslında son nefesini veriyor. Hani bu doğum gibi de bir yandan bakacak olursak bir projesi var, hayalleri var, hikayesi var. Ya ölecek ya da doğacak. Yani aslında iki seçenek var önünde. Ben ölümü seçtim, yani biraz daha böyle kararcı oldu ama. Bu klostrofobik ortam ne yazık ki sanki biraz tabutu andırıyordu. Çünkü kadraj, kameranın konumu tam ortada ve trafik akışı var. Guido'nun sağ tarafı ve sol tarafı aşırı kalabalık, bir nevi mahşer alanı gibi. Ve rüyayla çok özdeşleştirdik bu sahneyi. Birkaç kez rüyaymış gibi dedik. Kesinlikle çok haklısınız. Hani rüya diyelim, koma anı diyelim, o perdenin, üçüncü gözün açılması ve hayat perdesinin kalkması diyelim. Hani ölümü söz ediyorum ya, hani biraz daha benzeşimli olsun diye söylüyorum. Tanıdığı hiçbir kimse Guido'ya bu noktada yardım edemiyor. Ve inanışa göre rüyalarımızı biz günlük hayatımızda gördüğümüz insanları tekrar görerek gerçekleştiriyoruz. Yani biri bizim rüyamıza girdiyse onu belki çarşıda, markette, herhangi bir yerde görmüş olduğumuzu öne sunan makaleler okumuştum. Keza Guido'nun hemen arkasındaki araçta sevgilisi var ve sevgilisi başka bir adam, yani kocasıyla. Anlıyoruz ki o evrede artık bütün bir yalan dünyanın sonuna gelmiş ve kendisine, sevgilisi de dahil, kimsenin hayrı dokunmayacak ne yazık. Yani Guido aslında yalan bir şeyden uyanıp gerçekliği buluyor. Sonra her ölü insan gibi ruhumuz o bedenin kasvetinden ayrıldıktan sonra Guido bir refaha eriyor. Yani o hep anlatılır ya, beyaz ışığı buluyor, o böyle ilahi yolculuğuna çıkıyor, rahatlıyor ve Guido ne yapıyor? Arabanın içinden göğe yükseliyor. Guido böyle uçuyor, mutlu, huzurlu. Tam diyor, oh erdim artık, ruhum huzur buldu, ışığa yürüyorum. Ve Tuğba'nın bu örneği çok güzeldi. Doğum bağı, kordon dedi ama ona. Bu da gerçekten anlıyoruz ki onu bu dünyaya bağlayan, çözemediği bir şeyler var. Yani onu yeryüzünden tekrar çekiyorlar ve o kasvet anına geri dönmek zorunda kalıyor. Hani belki kolektif bilincimiz de bunu etkiliyordur. Hani onun hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
Evet, tam olarak senin de bahsettiğin o kolektif bilinç dışı meselesiyle ilgili. Aslında ben sinemasında en çok gördüğüm paternlerden birinin deniz olduğunu gördüm. Ve acaba hani bu denizde bir kolektif bilinç dışı ile ilgili Jungian bir dokunuş ve hani arketip üzerinden değerlendirmemiz gereken bir şey mi diye düşündüm. Sonra gerçekten biraz daha dikkatli inceleyince 8.5'ta deniz ne anlama geliyor, diğer filmlerine deniz ne anlama geliyor diye düşününce, gerçekten bu arada bütün filmlerinde bir noktada deniz karşımıza çıkıyor ki birçok filmi de denizle açılıp denizle kapanıyor. Yani özellikle La Strada'ya falan bakarsak bayağı orada denize düşen bir karakterle açılıp tekrar denizden çıkan bir karakterle falan açtığını görürüz. Hatta orada mesela denizi biraz daha arınma anlamıyla falan kullanıyor özellikle sonunda. Acaba hepsinde ortak bir şey var mı diye düşündüm ve 8.5'a baktığımız zaman ortak olan şey aslında Fellini'nin çocukluğuna, o henüz sirklere kaçmamış Fellini'nin çocukluğuna dair bütün anılarda bir noktada ya denizin, ya sahilin, ya o kumsallığın ön planda olduğunu gördüm. Mesela bunun en ayyuka çıktığı, belki de o fantezi evreninin ilk konuklarından biri olan, daha sonra haremde de sık sık karşımıza çıkan Saragina karakteri. Saragina karakteri ki orada rumba yaptığı gerçekten çok iyi bir sekans var. Hani filmi izlemeyen biri ne bile mutlaka o kısmı tavsiye ederiz. O Saragina'nın o sekansı tamamen plajda geçiyor. Hatta evin içinde başlıyor sahne. Ve Saragina'ya doğru, denize doğru bir kaçış var. Saragina çünkü deniz kıyısında biri. Daha sonra annesiyle babasıyla yüzleştiği, o annesini öptüğü ve daha sonra onun karısına dönüştüğünü gördüğü anda kumsalda, ya da çok benzer şekilde aslında filmin sonu da her ne kadar denizi doğrudan görmesek de kumsalın üstünde bir set ve sürekli bir dalga sesi var orada. Yani onda bir deniz kıyısında olduğunu anlıyoruz. Aslında 8.5'da tıpkı La Strada gibi denizle açılıp denizle kapanan, yani denizle çerçeveye alınan bir film bu anlamda. Bence bunun çocukluğuna dair olan işaretin temel sebebi doğduğu kasaba, bir sahil kasabasında doğuyor ve orada büyüyor. Doğduğu kasabaya dair bütün o özellikleri, bütün o anıları aslında denizle bağdaştırıyor bir şekilde. Yani o denizin, dalganın sesi bir şekilde onun Saragina'sı oluyor, annesi oluyor. O aralarında bir dedi üşü olduğunu anladığımız babası oluyor. Ya da bu şekilde hani bütün o çocukluk anılarını doğrudan bir merkezde denize alarak bir şekilde filmlerinde de karşımıza çıkarıyor. Bu anlamda bence denizin böyle bir taraftan arketip olarak bakılabilecek o sonsuzluk, hani sürekli sabittir ama içinde de sürekli değişir tarafından da okunabilecek bir yapısı varken, doğrudan çocukluğunun, doğrudan plajların, o kumsalın da etkisiyle, çünkü onun rüyalarında da bu şekilde cereyan ettiğini tahmin edebiliriz, böyle bir yapısı var ki bu da bana bayağı aslında bir başka sevdiğimiz yönetmen olan Agnès Varda'yı hatırlattı. Onun da aslında çocukluğuna indiği, o derinlerde yüzdüğü bütün filmlerinde, ki Agnes'in Plajları gibi bir film yaptı ve tamamen bunu anlattı. Onun da doğduğu yerde bir sahil kasabası. O da bütün çocukluk anılarını aslında bir şekilde sahille, denizle eşleştiren bir yönetmen. Bu anlamda sanırım yönetmen olmak için bir noktada sahil kasabasına doğmak gerekiyor diye bir fikre kapıldım.
Deniz seven insanlar.
Aynen.
Buradan şeyi de tekrar bir söylemek lazım belki. Fellini özellikle 8.5'u çektiği ya da Tatlı Hayat'ı çektiği zaman yeni gerçekçiler tarafından ihanetle suçlanıyor ki çok büyük bir itham bu. Buna karşı Fellini'nin kendisini savunması şöyle oluyor. Eğer gerçek hayatı yansıtmaksa sinemaya mevzu, ben hayalleri, rüyaları ve anıları sinemaya yansıtarak aslında en büyük gerçekçiliği ben yapıyorum. Çünkü rüya görmeyen bir insanın varlığına ya da hayal kurmayan bir insanın varlığına beni kimse inandıramaz diyor. Ve ben bu teorisini, yani bu kendisini savunmasını çok benimsiyorum. Çünkü herhalde ben iflah olmaz bir Fellini hayranı olduğum için de olabilir, bilmiyorum ama beni fazlasıyla ikna ediyor bu açıklama.
Aslında hani o fikir önderi Jung'la da ilişkilendirecek olursak, Jung'un fantazyanın gerçekliği olarak bahsettiği bir kavram var ve gerçekten fantezinin hiç olmayan kadar gerçek bir şey olduğundan bahsediyor. Fantezi öyle bir şeydir ki sizin gerçek dediğiniz her şey aslında bir dönem fanteziydi. Birinin fantezisi dolayısıyla köprü yapılabilir, dünya değişebilir. Şu anda Amerika'da, Rusya'da bir liderin fantezisiyle dünyada büyük kıyımlara sebep olabilir insanlar. Birinin fantezisi sebebiyle biri ölebilir. Yani fantezi aslında o doğrudan extremely gerçek olarak kullanıyor ve gerçekten bence bunun gerçekliğinin farkına varmak lazım. O sinemayla fantezinin ilişkisi anlamında da Tuğba'nın bahsettiği şeye ek olarak gerçekten yeni gerçekçilerin bu ithamından sonra o da bence bütün bu durumu çok güzel açıklayan bir sözü var. Ben bir yalancıyım diğer yönetmenler gibi ama ben dürüst bir yalancıyım diyor. Anlattığım şeylerin benim imgelerim olduğunu anlatıyorum onlara, seyircilere. Ve bunu bir doğrudan özdeşlik kurma, bir yalan üzerinden yapmıyorum. Bunu doğrudan ben olduğumu söyleyerek, kendimi oraya yansıtarak son derece self-refleksif bir film çekerek yapıyorum diyor. Bence bu anlamda sinemanın kendisi üzerinde çok kafa yormuş biri olduğumu çok rahat söyleyebiliriz.
Kesinlikle. Keza zaten hiper gerçek bir kuramdan bahsediyoruz burada. Fellini ve Fellini'nin evreni. Yani Fellini sinemasında her şey gerçek olamayacak kadar gerçek ötesi aslında. Yani bir gerçeklik var ama bu artık hani simülasyon mu demek lazım, simülark mı demek gerekiyor? Yani her şey gerçeğin çok farklı varyasyonlarına sahip ve bu da onu muazzam kılıyor gerçekten.
Aynen. İyi ki biz de onun filmleriyle bir şekilde tanışmışız, yolumuz kesişmiş. O zaman programımızın bugünlük burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.